Merhabalar herkese, ben Ahmet Erdem, Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Retrograd programımızın 7. bölümünü çekiyoruz. Mustafa Tokgöz ile beraber basketbol gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Merhabalar Mustafa, nasılsın?
İyidir Ahmet, sağ ol, seni sormalı.
Teşekkürler, ben de iyiyim. Özellikle Avrupa basketbol piyasasında hareketli bir haftayı geride bıraktık. Ama öncelikle NBA'yi değerlendirdikten sonra Avrupa basketbolunu eninden boyuna değerlendirelim istiyorum, sen de istersen.
Evet.
Draft gecesi ve onu takip eden haftaya nazaran daha sakin bir hafta olduğunu düşünüyorum ben. NBA'de en önemli gelişme ise batı yakasında oldu. Bildiğin üzere Russell Westbrook ve Chris Paul'un başı çektiği bir takas gerçekleşti Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder cepheleri arasında. Artıları ve eksileriyle bu takası bizi değerlendirir misin lütfen?
Bence çok dengeli ve güzel bir takas oldu. Şöyle ki Chris Paul Houston Rockets'a takası olduktan sonra, Clippers'tan takası olduktan sonraki süreçte Houston'a ilk sene çok büyük katkı verdi. Ama tabii ki sakatlıkları, o çok çekişmeli muazzam bir Golden State serisindeki, evet, sakatlıklarından dolayı ve o şanssızlıklardan dolayı elenince Houston ikinci seneye daha ciddi bir şekilde hazırlanmak için kafaya koydu. Fakat bu sefer kimyalar tutmamaya başladı. Chris Paul biraz, biliyorsun, eski kafalı bir oyuncu. Old school diyebileceğimiz tarzda bir oyuncu. James Harden'ın topu domine etmesinden rahatsız olduğunu dile getirmiş bütün sezon boyunca ve sürekli hem Mike D'Antoni ile hem diğer oyuncularla ve tabii ki de James Harden'la büyük problemler yaşamışlar. Zaten de maçlarda
sağ kenarında da biz bazı sorunlar yaşadıklarını gördük. Karşılıklı atışmalar,
evet,
oldu.
Geçen sezon
hem de
içerisinde
şey yapmadılar falan.
4-2 elendikleri Golden State serisi sonrası bu James Harden şöyle bir şey diyor. Yani tam değil, yuvarlak olarak söyleyebilirsem, bu yaz bizim için farklı bir yaz olacak. Yeniden şekillendireceğiz kendimizi diye. Muhtemelen eski takım arkadaşları konuştular. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Sen Houston'a gel istersen, buradaki sistemde neler yapabiliriz diye konuşmuşlardır, anlaşmışlar.
Ya senin de bahsettiğin gibi Golden State Houston'un önüne sürekli bir bariyer olarak çıktı. Peki Russell Westbrook hamlesinden sonra ben kendi görüşümü öncelikle söyleyeyim. 3 ve 4'te eksikleri olduğunu düşünüyorum Houston Rockets'ın. Sen böyle düşünüyor musun ve NBA finallerine giden yolda Golden State böyle de güç kaybetmişken Houston'u şampiyonluk adayı olarak görüyor musun sen?
Ya tabii ki de Houston büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Ancak dediğin gibi özellikle 3 ve 4 rotasyonunda çok dar şeyle oynuyorlar.
PJ Tucker'ı 4'e çekmeyi düşünüyorlarmış. Yani böyle bir durum var. Düşün.
Yani tabii, yani undersized bir oyuncu kalıyor. 3 numarada aslında çok istenilen verimi veriyor. Önceki yıllarda, geçen sezon da çok büyük verim yarattı.
Katılıyorum.
Hem rebound konusunda hem topsuz oyundaki kanat şutörü görevinde bir çağ atladı Avrupa'dan döndüğünden beri. Ama derinlik yok üstünde. Çünkü o cap inanılmaz dolu onlar için artık şu anda full şekilde. Ve ellerindeki kadroyla en iyi şekilde guardlar üzerinden oynayacaklar oyunu. Ve hani o kanatlara ekleme yapabilirse buyout kısmında, nasıl yapacak bilmiyorum. GM'leri oturup kafa yoracaktır mutlaka buna.
Peki Batı Konferansı'nda kimleri ağır görüyorsun? Mesela Los Angeles Lakers'ın ben çok iyi bir kadro kurduğunu düşünüyorum eninden boyuna, artısıyla eksisiyle. Sence Batı'da Lakers'la ilgili görüşlerini soracağım ilk önce. Ardından gördüğün favori isimler, takımlar daha doğrusu kimler?
Ya aslında Lakers çok büyük vakit kaybetti Kawhi Leonard'ı beklerken, onunla anlaşmaya çalışırken. Free agent piyasasında çok iyi oyuncuları kaçırdılar. İşte Jamichael Green olsun, Corey Joseph olsun. Yani Dwayne Dedmon da düşünülebilirdi belki 5 numarada ama McGee ile uzattılar, DeMarcus Cousins'la imzaladılar. Ama tabii ki de yani iki tane NBA'nin en iyi oyuncusu ellerinde. LeBron James dışarıda, Anthony Davis içeride olacak şekilde normal sezonu geçirecekler.
Ve çok iyi de yan parçaları var. Jared Dudley gibi, ondan sonra Avery Bradley gibi, Rajon Rondo'yla da kontrat ları var artık biliyorsun, imzaladılar.
Evet, evet.
Onun yanında Kyle Kuzma gibi çok gönlü bir oyuncu var.
Danny
Senin
Green
beğendiğin geldi, Caruso var. Quinn Cook geldi. Ben çok derinlikli ve şampiyonluğa giden yolda parçaların doğru yerleştirildiği bir kadro olduğunu düşünüyorum. Eğer LeBron James önderliğinde bu takım yerlere gidecekse.
Tabii yani derinlikle yaratmaları gerekiyor. Artık bu sene hani Kawhi Leonard'ın özellikle playofflardaki büyük vites artırmasındaki en büyük etken load management'ı. Normal sezonda çok yükleniliyordu süperstar oyuncuları. James Harden da mesela son iki sezondur Playoff'larda temposunun düşmesinin sebebi de buydu. Çok yük biniyor. Yani topla oynayan oyuncuların, topu domine eden oyuncuları load management yapılması gerekiyor. Bu sene de her takım iki tane süperstar üzerinden kurdu. Özellikle batı kısmı. Değişmeli. Yani maksimum 60 maç. Maç başına 25-30 dakikalık sürelerle bir şekilde. Lakers bence normal sezonu iyi götürür. Ama asıl onlar gaza, özellikle LeBron James ve Anthony Davis gaza playoff'larda basacaklardır. DeMarcus Cousins da kendini kanıtlaması için yine bir güzel bir fırsat geldi eline. Bakalım. Ben aktif şampiyon adaylarından biri olarak görüyorum Lakers'ı.
Geçmiş senelere nazaran çok dengeli ve güzel birlik olacağını düşünüyorum. Hatta son zamanların en iyi senesinin olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Golden State Warriors'ın gerçekten 3-4 senedir büyük bir hegemonyası vardı. Büyük süperstarlardan kurulu, yani All-Star'dan oluşan bir beşleri vardı açıkçası.
Evet.
Kevin Durant'a ayrıldıktan sonra lig biraz daha dengelendi ve neredeyse her takımın iki tane süperstarı var şu anda.
Tabii tabii. Yani o Clippers, mesela Clippers cephesinde de ben iki aday görüyorum batı kısmında, hani öne çıkan. Müthiş bir yapılanmayla Clippers, bir de Doc Rivers faktörü olacaktır. Çünkü ben Doc Rivers'ı severim. Çok iyi bir koçtur. GM'lik yapamaz. Hem GM hem koçluğu yapamadığı için Clippers'a biraz bocaladı. Ama ben özellikle Kawhi Leonard ve Paul George önderliğinde de Clippers'ı çok daha fazla şey görüyorum takım olarak. Bir tek belki Montrezl Harrell'ın ve Zubac yeterli olmayabilir çember savunuculuğu konusunda, ama Kawhi Leonard ve Paul George var.
Guard tarafında da kenardan gelecek çok iyi bir Lou Williams olacak kesinlikle ve Patrick Beverley'i de unutmamak lazım diye düşünüyorum.
Güzel bir takım oldular. Bence ikisi Lakers ve Clippers biraz daha çarpışacak gibi gözüküyor. Benim için onlar ön planda.
Bakalım, heyecanla gerçekten bekliyoruz NBA'yi. Ve şimdi biraz Avrupa'ya konuşalım istiyorum. Fenerbahçe ve Barcelona çok önemli hamleler yaptılar. Barcelona Abrines'i ve Mirotic'i çekti NBA'den. Onun haricinde CSKA'dan Corey Higgins ve ligden de Brandon Davis'i aldılar pivot pozisyonuna. İlk önce Barcelona'yı konuşalım, ondan sonra Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum Mustafa. Ne düşünüyorsun Barcelona hakkında?
2010 Euroleague şampiyonluğundan sonraki süreçte çok büyük bir psikolojik bunalıma girdiler diyebilirim. Hem takım yapılanması anlamında hem de basketbol şubesinin yönetimi anlamında. Çok büyük sıkıntı, bir psikolojik enkazı büründüler ruh halleri. Takımın yönetimindeki yapılanmayla beraber yaptıkları hamleler bana göre F4 yolunda çok büyük önemli adımlar attılar. Her ne kadar örteli takımda tutsalar da hem Mirotic'in dönmesi beni çok şaşırdı. Hala çok iyi kontratlar alabiliyordu bu sene.
Evet.
Birçok NBA analisti, yazarı, habercisi bunları bundan bahsettiler. Yani Mirotic pozisyonuna göre çok özel bir oyuncu aslında, ama Milwaukee'de kimyası pek tutmadı playofflarda özellikle.
Halbuki Chicago'da çok başarılı bir dönem geçirmişti ve çok da beğenilebiliyorum Chicago zamanında.
New Orleans Pelicans'ta geçen sene düşün ya, Anthony Davis'le beraber çok büyük iyi iş yaptılar playofflarda. Portland Trail Blazers'ı eledikleri seride muhteşem bir performans sergilemişti mesela. Yani 4 numara şutör, perde şutörü de yapabiliyor. Savunmaya da zaman zaman yardımları da var. Kendini hep dışarı atabiliyor, yani çok özel bir oyuncu.
Kendini dışarı atabilen uzunlar zaten çok fark yaratan uzunlar. Son zamanlarda basketbolda biliyorsun.
Günümüz basketbolunun yani
modern basketbolda.
Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Birazdan da zaten konuşuruz. Mesela Anadolu Efes Alec Peters aldı. O da çok sağlam bir perde şutörü, 4 numara pozisyonuna göre. Bunlar aranan oyuncular artık. Kanat şutörü çok önem arz ediyor. Diğer hamleye gelince Alex Abrines'i ben çok severdim. Oklahoma City'ye gitti ama yanlış bir yere gitti. Bir yandan da Oklahoma City'de kaldığı süre boyunca da özellikle fiziken NBA'ye ayak uyduramadı. Yani savunmada fiziğiniz iyi olması gerekiyor ki savunmada ayakta kalabilmeniz için. Hücumunda da keza bunun da çok büyük etkisi var, ama özellikle savunma anlamında Abrines normal sezonda çok büyük dalgalanmalarla oynadı. Yani o şaktın foul'a girecek pozisyonların içerisinde kaldı. Yani çok fake crossover yedi. rakiplerin karşısında kolay duramıyordu. Hal böyle olunca biraz daha savunma odaklı temelli bir takım olan Oklahoma City'de barınamadı. Ben Barcelona onun için bir deşok evresi olacağını düşünüyorum onun için de. Kendini tekrardan toparlayıp kanıtlayabilirse NBA'ye geri döner mutlaka. Bu bağlamda Barcelona çok önemli hamleler yapması F4 yolunu açtı onlar için. Bu sene keyifli izleyeceğimizi düşünüyorum ben Barcelona'yı.
Ben de bu sene F4'ün en büyük adaylarından biri olarak görüyorum. Onun haricinde Kevin Pangos gibi, Antetomiş gibi çok iyi isimleri de var.
Victor Claver, Adam Hunger.
Adam Hunger gibi gerçekten saymakla bitiremeyeceğimiz çok değerli isimler. Ben F4 yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi de ülkemize dönelim. İstersen Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum. Fenerbahçe gerçekten çok önemli 3 tane transfer imza attı. Leo Westerman, Nando De Colo, iki Fransız ve bir de Derek Williams'la anlaştılar. Sence parçalar doğru mu?
Nando De Colo hamlesi, ben Nando De Colo'yu çok seviyorum. İlk çıktığı zamandan beri takip ederim. Çok sevdiğim bir tarzda oynuyor. Combo guard. İki pozisyonda çok iyi oynayabiliyor. San Antonio Spurs geçmişi de var. Fenerbahçe'de en büyük sıkıntısı geçen sene özellikle hücumda o clutch anlarında top emanet edilebilecek, o karakteri koyabilecek oyuncunun ben biraz daha eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Kostas Loukas'ın eline top geldiği zaman daha çok içeriği ilerlemeyi seven bir oyuncuydu. Yani içeri drive etmeye çalışıyordu clutch anlarında, ama Nando De Colo hiç korkmadan üçlüğünü de bırakabilecek, orta mesafesini de atabilecek clutch anlarında özel bir oyuncu. Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum, çünkü guard rotasyonu Fenerbahçe'nin sıkıntılı. Bobby Dixon yaşlandı, Slokas biraz daha eski tip bir oyuncu. O yüzden Nando De Colo bence büyük katkı yaratacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Derek Williams hamlesi zaten Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunda problem vardı zaten. Geçtiğimiz sezonki sakatlıklarla beraber zaten başarısız, hani başarı yakalayamamalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani özellikle rebound konusunda çok büyük problem yaşadılar. F4'teki Anadolu Efes maçının zaten bence en büyük kırılmalarından bir tanesi Efes'in çok iyi reboundları rebound kovalamasıydı ve reboundları almasıydı. Fenerbahçe bu konuda biraz problem yaşadı. Biraz değil, hatta bayağı problem yaşadı. Derek Williams da bunun için çok özel bir hamle. Hem de rotasyonu da gene eski seviyede tuttular. Çünkü May'i de ayrıldı biliyorsun, New Orleans, evet. Pelicans'a gitti. Leo Westerman da biraz daha Goodrich'in yerini doldurabilmek amaçlı yapılmış bir hamle. Biraz daha o topla oynamaktan ziyade şut performansı olan bir oyuncu. Şuta kendine odaklamış bir oyuncu.
Ve Fenerbahçe'nin hücumuna çeşitlilik katması açısından ben doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum Leo Westerman.
Tabii biraz daha perdede kullanabilecek, kendini dışarı atabilecek bir oyuncu. Nando De Colo'yla da zaten hem daha önce de takımdaştılar.
Aynı bir zaten ülkeden, ülkenin evet. Vatandaşlar Fransızlar biliyorsun.
Bir takımdan da keza. O bence güzel hamlelerdi Fenerbahçe açısından, çünkü yapmaları gerekiyordu. Yani bir takımın yenilenmesi gerekiyor ki hala da baş takım olmaları için bu hamleler gerekiyordu.
Kesinlikle, yani hamleler açısından ve takımların mühendisliği açısından Fenerbahçe ve Barcelona şu an gerçekten biz F4 adayıyız diyen takımlar oldular. Onun haricinde tabii ki CSKA, Moskova, Real Madrid gibi gedikliler var. Bakalım Anadolu Efes ne yapacak? Ben Anadolu Efes'ten açıkçası bir tane uzun hamlesi bekliyordum. Hala da bekliyorum ama tabii cap'leri var mı o kadar bilmiyorum. Onun haricinde Efes'te bir gelişme olmuştu. Sen de bahsettin. Motum ayrılmıştı. Alec Peders'le anlaştılar. Alec Peders de CSKA'daydı biliyorsun, Amerikalı oyuncu. Ve iyi bir perde şutörü. Ergin Hoca böyle oyuncularla çalışmayı sever ve onlardan verim alır. Bakalım Peders neler yapacak, onu da göreceğiz. Onun haricinde Olympiakos'ta iki tane hamle oldu. Jimmy Fredette ve Brandon Paul geldi. Brandon Paul eskiden Anadolu Efes geçmiş olan bir oyuncu ve Spurs'te oynadı biliyorsun.
Evet.
Jimmy Fredette'den bahsettim tabii ki. Fredette de NCAA tarihinin en iyi şutörlerinden biriydi. Çok büyük beklentilerle draft edildi. İyi de
sıradan draft edilmişti. Yani.
Muazzam bir skordu gerçekten. Hani o long range shotların efsane oyuncularındandı. Ama bazen olmadı mı olmuyor biliyorsun. Çok iyi NCAA kariyeri geçirip kötü NBA kariyerine sahip oyuncular oluyor. Mesela Adam Morrison, hatırlarsın, Beşiktaş'ta oynamıştı.
Çok özel bir
oyuncuydu gerçekten. Hani NBA 2, NBA Live 7'yi almıştım ben. O zaman Charlotte Bobcats tarafından draft edilmişti. Yani aldığını atıyordu. Durduramıyordum ben o zaman Edin Morris'e. Jimmy Ferdit de gerçekten öyle çok özel long range şutu olan bir oyuncuydu. Ama bir türlü tutmadı. Bakalım Olympiakos neler yapacak. Göreceğiz.
Yani Çin'de de oynadı geçtiğimiz sezon. Çok orada çok büyük skora, yani 26 sayı ortalama falan oynamıştı bildiğim kadarıyla. Sonra Phoenix'e döndü. Phoenix'te de çok şans bulamadı ve yolları ayrıldı. Bence Olympiakos'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Artık Spanulis yaşlandı biliyorsun.
Spanulis'e de bir senelik kontrat uzattı bu arada Olympiakos.
O biraz daha abi kontenjanından takımda kalacak ama Fredit biraz daha takımın as oyuncusu, ana yönlendiricisi olacağını düşünüyorum. Büyük fark yaratacaktır ya. Hani ben ne olursa olsun çok potansiyeli, o akademik geçmişi olsun, NCAA'deki aldığı eğitim olsun, basketbol eğitimi olsun, fundamental olsun, Avrupa basketbolunda çok fark yaratacağını düşünüyorum. O yüzden bayağı başarılı bir hamle. Brandon Paul da biraz daha savunmaya yönelik. 2 numara pozisyonunda savunmaya oynayacak bir oyuncu. Biraz maç eksiği de var onun. Uzun süredir kontratsızdı. Bakalım neler yapacak göreceğiz. Ama güzel hamleler olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum sana. Birkaç şey daha değinmek istiyorum podcastimizde. NBA'den Avrupa'ya dönen bazı isimler oldu. Çok sevdiğin Miloš Teodosić Bologna'ya döndü. Alex Abrines'ten ve Nikola Mirotić'ten zaten bahsettik Barcelona'ya döndüklerinden. Darius Bertans ve Timofey Mozgov da Kimki ile anlaştılar. Onun haricinde Omri Kaspi Maccabi'ye geri döndü. Ve Bender de Avrupa'ya dönen isimlerden biri. Ben özellikle sana Teodosić'i sormak istiyorum. Eskiden efsane takımlarından Kinder Bologna, şimdi yeni adıyla Virtus Bologna. Ve İtalyan basketbolu hakkında neler söylemek istersin? Teodosić ile başlayalım, İtalyan basketbolu devam edelim.
Ya aslında 2009 ekonomik krizinden sonraki süreçte İtalya'da spor, çok spor kültürü olan bir ülke, büyük yara aldılar. Hem baskette, hem voleybolda, hem futbolda. Takımlar biraz daha böyle kendi yağlarında kavrulmaya başladılar. Önceleri çünkü aile şirketleri yönetirdi takımları. Milano'nun dominasyonu vardı özellikle 2010'lardan sonra. 2010'dan önceki süreçte işte Montepaschi, Siena'sı olsun, Bologna olsun, bunlar Armani, çok
Milano.
İşte Virtus Roma olsun, hep bunlar kafa kafaya giden takımlardı. Milano'nun biraz daha hani özellikle ekonomik anlamda biraz daha desteği gücü yerinde olduğu için götürdü uzun yıllar, bir dominasyonu vardı İtalya Ligi'nde. Ama bu sene özellikle bu geçtiğimiz sezondan itibaren biraz daha takımlar artık ellerini taşın altına koymaya başladılar. Biraz daha keselin ağzını açtılar. Mesela bu sene Dinamo Sassari Venezia finali izledik. Çok özel bir finaldi. Venezia şampiyon oldu. Birçok takım atılım yapıyor. Bologna'da eski günlerine dönebilmek adına böyle bir hamle gerekiyordu. Teodosić hamlesi bana göre çok özel bir hamle. Ben zaten Teodosić'i 2008'den beri takip ediyorum. Yani çok bayılarak izledim. Çok 10 numara bir oyuncu. Avrupa basketboluna hani fark yaratmış bir oyuncu. O yüzden çok şaşırdım bu hamleye. Ama bir yandan da Bologna'ya, Virtus Bologna'ya seviye atlatabilecek bir oyuncu. Yanında da Kyle Williams geldi. Güzel bir yapılanmaya giriyorlar. Bakalım neler olacak ama Teodosić çok büyük fark yaratacaktır. Özellikle İtalya Ligi'nde.
Peki Mustafa, çok teşekkürler. Ağzına sağlık yorumların için. Eklemek istediğim şey var mı?
Kendinize çok iyi bakın. Programlarımız devam edecek bu şekilde.
Bugün Mustafa Tokgöz'le birlikte gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Bizi Twitter ve Instagram'dan SK Podcast adıyla takip edebilir. Spotify ve Apple Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.